Ayrım 6. Dosyalarda öncelik tanıma. Madde 20. Kuruma bağlı birimlere incelenmek üzere gönderilen dosyalar sıraya konularak incelenmeye alınır. Ancak A. Tutuklusu bulunan dosyalar. B. Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesi'nde Fizik İhtisas Dairesi Başkanlığı önerisi üzerine Adli Tıp Kurumu Başkanlar Kurulu'nun belirli aralıklarla belirleyeceği meblağ ile ilgili senet, çek ve benzeri kıymetli evrak. C. Mahkemesince gerekçe gösterilmek suretiyle aciliyetine karar alınmış dava dosyaları. D. Zaman aşımı yaklaşmış olan dava dosyaları ihtisas kurul daire ve şubelerinde öne alınarak incelenir. Kurum dışından bilirkişi dinlenmesi ve toplantılara katılma. Madde 21. Adli Tıp Genel Kurulu ve Adli Tıp İhtisas Kurulları ile Adli Tıp İhtisas Daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunda bulunmayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında, Adli Tıp Kurumu dışından uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler oy hakları olmamakla beraber görüşlerini bir raporla Adli Tıp Genel Kurulu, Adli Tıp İhtisas Kurulu ve Adli Tıp İhtisas Dairesi Başkanlıklarına bildirirler. Davet edilen bilir kişilere uzmanlıkları ile ilgili olarak ödenmesi gereken ücret, yaptıkları çalışmaya uygun olarak Adli Tıp Kurumu'nun uyguladığı bilirkişilik fiyat listesindeki üst sınırı aşmamak kaydı ile ilgili kurul veya daire başkanının teklifi, Adli Tıp Kurumu Başkanı'nın onayı ile ödenir. Adli Tıp Kurumu'nda uzman yetiştirilmesi. Madde 22. Adli Tıp Kurumu'nda adli tıp uzmanı yan dal uzmanı yetiştirilir. A. Asistanlığa giriş. Asistanlığa giriş tıpta uzmanlık düzeyi hükümlerine tabidir. Atama işleminin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde göreve başlamayan asistanların atamaları iptal edilir. B. Adli tıp asistanlarının yetiştirilmesi. 1. Adli tıp asistanlarının eğitim programları ve rotasyon sürelerinin saptanması, adli tıp kurumunda bilimsel araştırma ve tez çalışmalarını yürütmek için yapılacak başvuruların değerlendirilmesi ve bu çalışmalara gerekli izin verilmesi konularından sorumlu olması amacıyla Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu kurulur. Ayrıca Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilecek bilimsel araştırmaların ve uzmanlık tez çalışmalarının tıbbi etik açısından yeterliliğini sağlamak amacıyla Adli Tıp Etik Kurulu kurulur. Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu ve Adli Tıp Kurumu Etik Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanı'nın başkanlığında Adli Tıp Kurumu Başkanlar Kurulu'nu seçeceği üyelerden oluşur. 2. Asistanların eğitiminden tıpta uzmanlık tüzüğü hükümleri dahilinde, Adli Tıp Kurumu'nun akademik ünvanlı personeli ile kurumda 2547 sayılı kanunun 38. maddesine göre görev yapan akademik ünvanlı personel sorumludur. 3. Asistanlar Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulları, daireleri ve Adli Tıp Şube Müdürlüklerinde Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde staj yaparlar ve süresi sonunda İhtisas Kurulları ve Morg İhtisas Dairesi'nce sınava tabi olurlar. Yapılan sınav tutanağı başkanlığa yazılı olarak bildirilir. Diğer ihtisas daireleri ve adli tıp şube müdürlüklerince rotasyon sınavı yapılmaz. Ancak asistanlar hakkında rotasyonları sırasındaki çalışmaları ile ilgili görüş yazısı kurum başkanlığına iletilir. 4. Asistanların uzmanlık sınavına girebilmeleri için adli tıp ile ilgili bir konu üzerinde tez hazırlamaları zorunludur. Tez uzmanlık dalı ile ilgili orijinalliği haiz, bilimsel ve yayınlanabilir bir inceleme ve araştırma niteliğinde olmalıdır. Uzmanlık tezi Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu'nun belirlediği tez yazım kılavuzuna göre hazırlanır. Tez asistanlık süresinin son 3 aylık devresinden önce Adli Tıp Kurumu Başkanlar Kurulu'nun tayin edeceği 3 kişilik bir jüri tarafından değerlendirilir. Tez jüriye verildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde incelenir. Asistan jüri tarafından belirlenen tarihte tezini jüri huzurunda savunur. Tezi kabul edilen asistanlar uzmanlık sınavına girmeye hak kazanırlar. Tezin kabul edilmemesi halinde sonuç en geç 15 gün içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak kurum başkanlığına, kurum başkanlığınca da asistana bildirilir. Tezi kabul edilmeyen asistanlar hakkında tıpta uzmanlık tüzüğü hükümlerine göre işlem yapılır. Asistanlıkla ilişkisi kesilenlerin aynı zamanda kurum ile de ilişkileri kesilir. 5. Asistanlık süresi bitiminde uzmanlık sınavı yapılır. Uzmanlık sınavına girebilmek için tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen şartlar aranır. Uzmanlık sınavında başarı gösteremeyenlerin asistanlıkla ilişkileri kesilir. 6. asistanlık süresini tamamlayan ve bu yönetmeliğin 5. maddesindeki diğer şartları haiz asistanların uzmanlık sınavı, Adli Tıp Kurumu Başkanlar Kurulu'nca tensip ve tayin edilen 5 kişilik jüri tarafından yapılır. 7. Uzmanlık sınavı, biri mesleki bilgi, diğeri uygulama ve beceri sınavı olmak üzere 2 kısımda yapılır. Jüri üyeleri mesleki bilgi sınavı ile uygulama ve beceri sınavındaki başarı durumunu göz önünde bulundurmak suretiyle birlikte değerlendirme yaparak adayın başarılı veya başarısız olduğunu tespit ederler. Sınavların cereyan tarzı ile neticeleri bir tutanakla tespit ve imza edilerek Adalet Bakanlığı'na bildirilir. 8. Asistanlar maaşlı ve ücretli, resmi veya özel kuruluşlardan hiçbirinde devamlı veya geçici bir görev alamayacakları gibi muayenehane de açamazlar. Bu yasaklara aykırı hareket edenlerin asistanlıkla ilişkileri kesilir. 9. Adli Tıp Kurumu, adli tıp uzmanı olan kişilere tıpta uzmanlık düzüğüne ekli çizelgede belirtilen yan dallarda yan dal uzmanlık eğitimi verebilir. C. Asistanlar dışındaki personelin uzmanlık kadrolarına atanabilmeleri için eğitim esasları. Aşağıdaki şartları taşıyanlar kurum başkanının teklifi üzerine bakanlık onayı ile uzmanlık kadrolarına atanabilirler. 1. En az 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak. 2. En az 2 yılı adli tıp kurumu merkez ve taşra teşkilatında olmak üzere toplam 4 yıl sağlık hizmetleri veya teknik hizmetler kadrolarında çalışmış olmak. 3. Son 5 yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak. 4. Son 5 yıllık sicillerinin her birinin olumlu olması şartıyla ortalamasının 76 puandan aşağı olmamak. 5. Son 5 yıl içerisinde uyarma veya kınama dışında disiplin cezası almamış olmak. 6. ÜDS, KPDS veya eşdeğer merkezi dil sınavında 50 ve üstü puan almış olmak. Yukarıdaki şartları taşıyanlar, Adli Tıp Kurumu Başkanlar Kurulu'nca tespit edilen 5 kişilik sınav komisyonu tarafından eğitime alınma amacıyla yazılı bilim sınavına tabi tutulurlar. Bilim sınavında 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şartı aranır. Bilim sınavını kazananlara Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu'nca belirlenen programa göre Adli Tıp Kurumu merkez veya taşra teşkilatının birimlerinde ya da diğer resmi kurumların ilgili bölümlerinde staj ve görev yaptırılır. Eğitim almakta olan kişiler eğitim süreleri içinde ilgili eğitim aldıkları daire ile ilgili bir konu üzerinde araştırma ve incelemelerini gösterir bir tez hazırlarlar. 2 yıllık uzman yetiştirme programının bitiminden itibaren 3 ay içinde uzmanlık sınavı yapılır. Uzmanlık sınavı sınav komisyonu tarafından yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamada yapılır. Sınavın cereyan tarzı, yapılış şekli ve sonuçları düzenlenecek tutanakta belirtilir. Tutanak komisyon üyeleri tarafından imzalanır ve Adalet Bakanlığı'na gönderilir. Sınavı kazananlar kurum başkanının teklifi ve bakanlık onayı ile uzman kadrosuna atanırlar. Adli Tıp Genel Kurulu'nun çalışma usulüne ait genel hükümler. Madde 23. Adli Tıp Genel Kurulu'nun çalışma usullerine ait genel hükümler şunlardır. A. Adli Tıp Genel Kurulu yeterli sayıda dosya bulunduğunda toplanır. B. Genel kurul toplanmadan en az 5 gün evvel başkanlıkça her ihtisas kurul başkanına ve toplantıda bulunması gereken daire başkanına genel kurul gündemini içeren davetiye gönderilir. C. Davetiyeyi alan ihtisas kurulu başkanı ve daire başkanı genel kurulda konuşulacak dosyaları önceden ilgili raportöründen isteyebilir. İnceleme bittikten sonra ilgili raportöre iade edilir. D. Genel kurul toplantısında alınan karar özetleri genel kurul karar defterine raportör nezaretinde kaydedilir. E. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf oy çokluğu sağlamış sayılır. F. Karara muhalif olan üye veya üyeler muhalefet şerhlerini yazılı ve gerekçeli olarak 24 saat içerisinde genel kurul başkanına vermek zorundadır. G. Genel kurul bitiminde kurula iştirak eden başkan ve üyeler karar defterini aynı gün imzalamak zorundadır. H. Genel kurul oylamalarında çekimser oy kullanılamaz ve yazısız, gerekçesiz muhalefet kabul edilmez. I. Fizik İhtisas Dairesi Adli Belge İnceleme Şubesi ve Trafik İhtisas Dairesi'nin işleri Adli Tıp Genel Kurulu'nda incelemeye alınmaz. Bu dairelerden birinin raporu ile diğer bir bilirkişi raporu arasında çelişki varsa, mahkeme veya cumhuriyet savcılıklarınca gerekçesi belirtilmek suretiyle İhtisas Dairesi en az 7 uzmanın katılımıyla rapor hazırlar. Bu rapora daha önceki raporda imzası bulunan uzmanların ihtisas dairesindeki görevi devam ettiği sürece katılımı zorunludur. İhtisas dairesindeki uzman sayısının 7'den fazla olduğu durumlarda bu raporlarda görüş bildirecek uzmanlar her ay ihtisas dairesi başkanı huzurunda çekilecek kura ile belirlenir. Fizik İhtisas Dairesi'nin Adli Belge İnceleme Şubesi dışında kalan şubelerinde de yeterli sayıda uzman olduğu takdirde aynı hükümler geçerlidir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde daire başkanının bulunduğu taraf oy çokluğu sağlamış sayılır. Adli Tıp İhtisas Kurullarının Çalışma Usulüne Ait Genel Hükümler. Madde 24. Adli Tıp İhtisas Kurullarının Çalışma Usulüne Ait Genel Hükümler şunlardır. A. İhtisas kurullarında fizik ihtisas dairesi ile trafik ihtisas dairesinin tıpla ilgili olmayan işleri tetkike alınamaz. B. Adli tıp ihtisas kurulları bir başkan ve en az 4 uzman ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır. Üyelerden birinin özrü olması veya yokluğu halinde eksiklik diğer kurullardan alınacak üye ile tamamlanır. Şu kadar ki incelenecek konu ilgili uzman üye hazır bulunmadıkça tartışmaya açılamaz. C. İhtisas kurullarındaki oylamalarda çekimser oy kullanılamaz ve yazısız, gerekçesiz muhalefet kabul edilmez. Adli Tıp Başkanlar Kurulu'nun çalışma usulüne ait genel hükümler. Madde 25. Adli Tıp Başkanlar Kurulu'nun çalışma usulüne ait genel hükümler şunlardır. Adli Tıp Başkanlar Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanı'nın daveti üzerine kurum başkanının başkanlığında en az ayda bir kez olmak üzere toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz ve gerekçesiz muhalefet kabul edilmez. Adli Tıp Başkanlar Kurulu'nun kararlarını Adli Tıp Kurumu Başkanı uygular. Emanet memurluğu ile ilgili hükümler. Madde 26. Emanet memurluğu ile ilgili hükümler şunlardır. A. Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kolilerin mahalli Cumhuriyet Savcılığı, mahkeme ve hakimliğince okunur, kırmızı mum mühürlü, koli üzerinde Cumhuriyet Savcılığı, mahkeme veya hakimliğin sayısı, ağırlığı, PTT mersule numarası ve mahalli Cumhuriyet Savcılığı'nın emanet memurluğu numarasının yazılı olması gerekir. Koli havale kağıdına ilgili merciğin yazışmasının bir örneği kapalı zarf içinde eklenmelidir. B. Adli Tıp Kurumunca Cumhuriyet Savcılığı, mahkeme ve hakimliklerce gönderilen kolilerin kapsülü, Cumhuriyet Savcılığı'nın mührü okunaklı olmalıdır. İkisinden birisi eksik ise J bendine göre hareket edilir. C. Adli Tıp Kurumuna her bir dosyanın ayrı koliler halinde gönderilmesi şarttır. D. Adli Tıp Kurumuna gönderilen kolilerin evraklarının bir sureti koli içine, diğer sureti ise posta kanalı ile kuruma gönderilir. E. Adli Tıp Kurumu'na tetkik için gönderilen kıymetli mektup zarfları yanlardan yapıştırmalı ise selomantla kapatıldıktan sonra kenarları tel zımba ile zımbalanıp tellerin uç kısımlarına mum dökülüp Cumhuriyet Savcılığı'nın okunur mührü ile mühürlenmelidir. F. Adli Tıp Kurumu'na tahlil ve tetkik için posta veya kurye ile gönderilen koliler posta koli rehberine veya bu yönetmeliğin 19. maddesinin 41. bendinde sözü geçen şartlara uygun olacaktır. G. Adli Tıp Kurumu'na tetkik ve tahlil için elden gönderilen koliler, torba, tahta kutu, zarf, usulüne uygun mühürlenip gönderilmelidir. H. Adli Tıp Kurumu'na tetkik ve tahlil için elden gönderilen koliler mühürsüz, okunmaz mühürlü, açılabilir, bu maddenin E bendindeki şartları taşımayan, yandan yapıştırmalı durumda ise teslim alınmayıp iade ediliş sebebini bildiren yazı başkanlık kanalı ile mahalline bildirilir. I. Adli Tıp Kurumu'na tahlil ve tetkik için gönderilen, dökülecek, akacak, batıcı, patlayıcı, kesici materyaller zarar görmeyecek bir şekilde gönderilmelidir. J. Adli Tıp Kurumu'na tahlil ve tetkik için gönderilen ve içeriği bilinmeyen veya evrakı gelmeyen koliler 30 gün bekletilir. Bu süre sonunda evrakı gelmeyen koli ve diğer ambalajlar usulüne uygun gönderilmesi gerektiğini bildiren bir yazı ekinde mahalline iade edilir. K. Tetkik ve tahlil için usulüne uygun gönderilen materyal evrakı ile birlikte emanet memuru tarafından teslim alınır. L. Dairelerde, dolaplarda muhafazası mümkün olan koliler emanette muhafaza edilmeyip ait olduğu dairesine verilir. M. Emanet odasının anahtarı yalnız emanet memurluğunda bulunur. N. Emanet memuru başkanlıkça uygun görülen günlerde kurum adına gönderilen kolileri paket postanesinden alır ve yerlerine yollanan evraka ait eşyayı gönderir. O. Emanet memuru koli veya eşyayı havi sandıkları bir liste halinde yazılı olarak paket postanesine teslim eder. Listeyi kurum başkan yardımcısı ile emanet memuru imzalar. P. Kolilerin paket postanesinden alınmasında ve eşyaların paket postanesine tesliminde emanet memuruna yeteri kadar personel yardım eder. R. emanet memurunun bulunmadığı zamanlarda bu görev başkanlıkça görevlendirilen bir memur tarafından yapılır. Tutulacak defterler. Madde 27. Adli tıp kurumunda A. zimmet defteri, B. protokol ve rapor defteri, C. muhabere defteri, D. esas defteri, E. demirbaş eşya esas defteri, F. pul sarf defteri, G. eşya geliş kayıt defteri, H. eşya dağıtma defteri, I. eşya yollama defteri, J. ayniyat defteri, K. avans defteri, L. kütüphane defteri ile ihtiyaç duyulacak diğer defterler tutulur. Bu defterler yazışma yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak düzenlenir. Geçici madde 1. Bu yönetmeliğin 4. maddesinin C bendi hükmü 1-1-2005 tarihine yürürlüğe gireceğinden bu tarihe kadar geçecek süre içinde adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlama ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda kurumu temsil etmede 4353 sayılı maliye vekaleti baş hukuk müşavirliğinin ve muhakemat umum müdürlüğünün vazifelerine, devlet davalarının takibi usullerine ve merkez ve vilayetler kadrolarında bazı değişiklikler yapılmasına dair kanunun 18. ve 22. maddeleri hükmü uygulanır. Yürürlükten kaldırılan hükümler. Madde 28. 14.02.1984 tarihli ve 18.312 sayılı resmi gazetede yayımlanan Adli Tıp Kurumu Kanunu uygulama yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük. Madde 29. Bu yönetmeliğin 4. maddesinin C bendi 1.1.2005 tarihinden itibaren diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme. Madde 30. Bu yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.